Merhaba, Anti Cahili'nin 8. ve 9. bölümü aynı anda kaydedilmişti. Bunu bir önceki bölümün sonunda da söylemiştik. Bu bölümde 28 Mayıs'tan sonraki süreci, tam da bir gün sonrasında başlayan süreci yani 29 Mayıs ve sonrasındaki CHP Kongresi, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimleri, seçimlerde çıkan sonuçları, CHP'nin birinci parti olmasını, günümüze yansıyan bir takım gerilimleri ve muhalif medyanın ne kadar saçma sapan bir yolda ilerlediğini konuştuk. Bu bölümden çıkan bazı sonuçlar önümüzdeki günlere de etki edeceği benziyor. Umarım siz dinleyenler de bizlerin bu düşündüklerine katılırsınız. Katılmazsanız da yorumlara bekliyoruz. Sonuç olarak bu seçim kampanyasının sürecini konuştuk. Malumunuz 14 Mayıs'ta önde çıkacağı beklenen Kılıçdaroğlu 4 puan geride çıktı. Sonrasında da işte 52'ye 48 dengesinin bozulmadığını gördük. Herkes üzüldü, herkes bitti, bitap düştü. Depresyona girdik. Herkes düşmüşken 29 Mayıs'ta bir video geldi. Hem İstanbul'un fethi de aynı gündeydi. Onunla alakalı bir etkinlik de yaptı kendisi. Sabahında İmamoğlu'nun değişim vaat eden videosu geldi. Yapacağız, değişimi yapacağız, çok güzel olacak dedi. Bir şekilde yine birazcık umutlandırdı. Hadi lan oradan diyenler de çok oldu tabii doğal olarak o seçim yenilgisinden sonra. Ama İmamoğlu'nun videosundan sonra ve 29 Mayıs'ın akşamında dediklerinden sonra bir şeyler hareketlenmeye başladı. Ki zaten beklenen şey CHP kongresiydi artık. Kılıçdaroğlu gider mi, istifa eder mi vesaire. Ki ben mesela istifa beklemiyordum. Yani o an kongre var, orada aday olmaz diye düşünüyordum ama aday oldu. Ve bir süreç başladı. Ali hocam ne dersin, sence 29 Mayıs hakikaten bir dönüm noktası oldu mu muhalefette?
Kesinlikle oldu. Çünkü ya ben tezimde bunu çalıştım ve buna benzer bir olayı da çalıştım. 1972 kongresi, senle de konuştuk bunu tabii, hatırlarsan. Tabii. 29 Mayıs'taki müdahale olmasa zaten siyaset yapma kısmı bitiyordu. Zaten ben hatta şunu da söyleyeyim, bu İYİ Parti ve hani genel çerçevede bir hata var dediğim zaman bu insanların düşünüşünde, aslında genel olarak Türkiye siyasetine bakışımızda, entelijansiye dahil olarak söylüyorum, çok büyük bir oranda şöyle bir bakış vardı. Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu, bu iş bitti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bu seçimden dolayı bedel ödeyecekler. Bu yenilgiyle bitecek. Bedel ödeyecekler ve bu işten hiçbir şey çıkmayacak. Türkiye Rusya olacak gibi bir bakış vardı. 29 Mayıs'ta gelen bu video ve ardından yaşanan süreç, yani çok mu büyük bir laf ediyorum bilmiyorum ama bizim halimizi değiştirdi. Çünkü şu oldu, parti değişimlerinin ne dair bir tezi, hipotezimiz var. Bu hipotez diyor ki, büyük seçim yenilgilerinden sonra parti içinde yenilginin büyük olduğuna dair bir algı uyanırsa, biraz patolojik ama öyle, bu algı yerleşirse parti içinde bir değişim olur. 29 Mayıs'tan 5 Kasım'daki kongreye kadar olan süreç bu idi. Yani hatırlarsanız hani o konuşma geldi, ardından da bir Zoom konuşması sızdı.
Evet.
O iki tarihin arasını hatırlarsanız orada yazın biz bir şeyi gördük. Ya, burada çok büyük bir aktör toparlaşması var ve hani bu bunun içinde şey de var. Kılıçdaroğlu MYK'sının da büyük bir kısmı burada. Ve ben size diyeyim, Kılıçdaroğlu, hadi size içeriden bir bilgi vereyim, ben daha sonra öğrendim. O gördüğünüz görüşmede Kılıçdaroğlu'nun adaylığının riskli olduğunu ileten MYK üyeleri de var. Yani parlı bir muhalefet hattı oluşmaya başladığı görülüyordu. İçeriden bu işi bilenler biraz bunu söylüyorlardı. Ama bizim siyasete bakışımızda da öyle bir durum var ki, yani ben şimdi geçen bölümde bahsettiğim öz eleştiri meselesini de biraz işin içine sokmak istiyorum. Ben mesela bu seçim yenilgisinin alınmasında veya İlkan'ın bahsettiği veya Özgür'ün bahsettiği bu elitler arası oyunlar, rejimin muhalefeti dizayn etmesi kısmında eksik kaldığımı hissediyorum. Ancak şu eleştiriyi de ben yapmak istiyorum kamuoyuna karşı. Abi biz rejim seviyesindeki açıklamalara çok inanırken parti seviyesinde daha böyle orta mezo seviyedeki bir açıklamaya veya buradaki kurumların önemli olabileceğine, buradaki aktörlerin anlamlı işler yapabileceğine, burada toparlanan kitlelerin, yani koca bir CHP parti tabanının önemli bir aktörlük yapabileceğine inanmadık. Ya inanmadı insanlar. Ya buradan hiçbir şey olmaz, bitti bu iş diye bakılıyordu. 29 Mayıs sabahı orada ya olmaz öyle şey diyenlerin mantığında da hadi biraz anlam ararsak böyle bir şey çıkacak kazıdığımızda. O yüzden bu mesele çok büyük bir yere gitti. Yani ve Kongre'ye ben geleyim birazcık. Kongre öncesinde işte yani ben Kongre'yi daha yakından takip eden arkadaşlarla da konuşuyordum. Yani durum çok başa baş. Öyle mi olacak, böyle mi olacak derken o Kongre akşamını ben yani ben İstanbul'daydım, uzaktaydım, uzaktan takip ettim. Ve yani turnusol kağıdı gibi de bir olaydır. Ya bir yandan şey diyenler işte ya Alevi çetesi var şöyle böyle diyenler, öbür tarafta işte CHP müze olsun diyenler, yok zaten bunlar yok olacak diyenler derken gitti o birinci tur sonuçları geldi ve bir tuttu. Yani Özgür Özel önde. Eyvah şimdi ne olacak? Ve Özgür Özel kazandı. Onun öncesinde İstanbul Kongresi zaten Özgür bu konuda çok daha net şeyler söyleyebilecektir. Yorumları çok yerindeydi. Biz konuşuyorduk o dönemde. Yani şöyle bir şey oldu. Bu az önce bahsettiğim hani Alevilik mevzusunun devamı. İlker Aytürk bunu yazdı. Dedi ki kardeşim İyi Parti'den CHP'ye bakışta burada Alevi çetesi var yorumunun ne kadar hatalı olduğunu gösterdi dedi. Hakikaten de öyle. Ve şimdi bir yerden daha bağlayacağım. Bu yorumun altındaki boşluk şuradaydı. Fethi Açıkel'in de bir yorumu vardı seçim döneminin sonunda. Alevi videosu çok patladı ya. Böyle müthiş milyonlarca izlendi. 200 milyon bir şey. Böyle bir rekor kırdı o dönem için.
Aynen.
Bu video var. Bir de yanında bir Kürtler diye bir video daha var. Böyle 10 milyon falan izlenmişler. Yani 200 milyon, 10 milyon gibi rakamlar oldu. Ya diyor ki Fethi Hoca, Alevilik bir mevzu değildi. Görece bir mevzu değildi. Kürt sorunu bir mevzuydu. Gerçekten de CHP içine baktığınız zaman da Alevilik bir mevzu gibi yaşanmadı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Alevi Hizbi de var. Özgür Özel'i destekleyen Alevi Hizbi de var. Kılıçdaroğlu'nun etrafında olan Alevi aktörler var. Özgür Özel etrafında olan Alevi aktörler de var. Şimdi bu paradigmanın açıklamadığını görüyoruz. Fakat şöyle bir sorunumuz da var. Bu paradigma bizzat Kılıçdaroğlu'nun paradigması da aynı zamanda. Hani yani o Alevi videolarını çekmek, Kürtler videosunu çekmek. Kimlik, kimlik, kimlik, kimlik. O eski kuşağın alışkanlıkları, travmaları onları çözmeye çalıştılar ve hani Kılıçdaroğlu'nun birazcık meseleye yapışmasının sebebi de oydu. Ben bildiğim şekilde yöneteyim. Beni bir kongre daha götürün. Ben bunu halledeyim. Az kaldı da hallediyordu ama yapamadı. Çünkü partinin içindeki yeter artık duygusu, bu bir yenilgi abicim kabul edelim duygusu baskın çıktı. Ben o gün seninle tam kongreden önce yaptığımız konuşmayı hatırlıyorum. İnsanlar hakikaten ellerini vicdanına koyup oy verenler de olmuştur yani. Ya kendilerine de teşekkür ederim.
Aynen
Bu
öyle.
kadar.
Yani bayağı acayip bir şey yaşadık hakikaten. Yani şu birkaç ay içerisinde işte CHP'nin kongresi vesaire. Özlü Hocam bilelim ki zaten kendisinin ben takip ettiğimde Twitter'dan vesaire CHP hakkındaki net yorumlarından biliyordum. Burada da tanışmış oldum. Benim için zaten mutluluk verdi bu konu. İmamoğlu'nun videosu çıktı. Sonrasında Zoom videosu o meşhur. Engin abi uzaydasın. Sigaralar yakılıyor vesaire falan filan. Sonra Özlü Özel aday oldu. İlk başta şu eleştiriler geldi. Tabii ki de özellikle Twitter'ın en kirli yaratıkları olan o aşırı milliyetçi troller falan onlar hemen başladı. Aynı kasa bunlar, aynı bunlar, aynı bunlar diye böyle bir şeyler çıktı. Ama sonrasında gördük ki CHP tabanı için, CHP kurultayı için aynı değilmiş. Ve işler değişti. Ve bu sürece doğru ilerlemeye başladık. İmamoğlu'nun başlattığı gazla Özgür Özel aday oldu ve devamı geldi. Sence bu süreç nasıl gelişti hocam? Onu bir sorayım ben sana.
Kongre gerçekten ilginç. Çünkü şunu açık açık da söyleyeyim. İnsanların hoşuna gitmeyecek ama Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Bey'i kongrede yenme ihtimali sıfırdı. Yani herkes yeni parti kurar. Değişim derken Ekrem İmamoğlu bunu kastediyor diyenler de oldu. Ama hikaye yaşıyordu. Ya yani şunu anlamamız lazım ve kimse bu işin sanırım özellikle siyaset bilimcilerin bir bölümü CHP'li hiç içli dışlı olmadıkları için hani sadece elit düzeyinde içli dışlı oldukları için bazı şeyi anlamıyorlar. Arkadaşlar CHP yani yaklaşık 70 yıldır seçim kaybediyor. Ve 70 yıldır CHP yerinde duruyor. Yani 70 yıldır bu hikayenin peşinden giden ve bu hikayeye bir şekilde devam eden bir grup insan var. Bunlar çok olmayabilir. %20, 25, bazen 40'a çıkıyor, bazen 30'a iniyor, bazen 20'ye iniyor. Ama böyle bir grup insan var. Bu insanların kültüründe ne olursa olsun bu yapının bir parti olduğunu ve bu partinin bir şekilde belli kurullardan oluştuğunu ve hep kaybetseler de bu yapının içinde kalıp mücadele etmeye devam ettiklerini anlamamız lazım. Şimdi seçim bittiğinde ben Kemal Bey'in istifa etmesini istedim. Açık açık da söyleyeyim, Kemal Bey istifa etseydi bu ihtimal birisine gösterdi. Oğuz Kansalıcı deseydi o kongreyi kazanacak. Ama sanırım Kemal Bey'de de Oğuz Kansalıcı arasında bir kavga çıktı. Şimdi şunu unutmayalım, Oğuz Kansalıcı teşkilatlardan sorumludur. Teşkilattan sorumlu dediğiniz zaman güçlüsünüzdür.
Doğru.
Çünkü ama Kemal Bey'in kafasında şu vardı. Kemal Bey 2019'da 2018 sonrası İnce'den kurtulduğunda Kemal Bey'in elinde yeterli belediye yoktu. Belediye şu demektir. Belediye genel merkezde ortaktır. Elinde bir belediye varsa o adaylığı genel merkeze verdiği sürece genel merkez bu gücü kullanır. Belediyeler güçlüdür ama genel merkeze destek verirler ve genel merkezin oradaki en büyük yapısı olurlar. Kemal Bey bunu hesapladı ve dedi ki ben bu belediyelerden Ekrem İmamoğlu hariç tüm belediye başkanları beni destekler ve ben kazanırım. Çünkü karşısında aday olabilecek, işte Ekrem İmamoğlu'nun öne sürebileceği doğru düzgün bir insan yoktu. Özgür Özel tarafından düşünsek, Özgür Özel, işte ben daha önceki yayında da bahsetmiştim. Armağan Çağlayan da 52 yaşında, 53 yaşında emekli olurum diyordu. Son dönemim olur, biz seçimi kazanırız, geçiş hükümetini kurarız, ondan sonra ben de gider artık kendi işlerime bakarım. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile konuşup anlaşıp aday olduğunda hikaye değişti. Hikayenin değişme şeyinde şöyle anlatayım. Ben aileden CHP'liyim. Yani 95 yılında sanırım kuruldu. Benim ilk hayatımda işte müşahit, yarı müşahit dediğim hikaye sanırım 95-94 seçimleri. Sinop'ta DSP'nin bir adayı vardı. Aile dostumuzdu. Ben hayatımda ilk defa oylara bakıyordum. Çetede tutma hikayesi. Eskiden elimize tutardık. 14 yaşından beri bu partinin içerisindeyim. Sonra CHP oldu bu parti. Birleşti ve devam etti. Şimdi ben ailemin hepsi CHP'li olduğu için o psikolojiyi, o hikayenin hani nereye evrilebileceğini biliyorum. Yani düşünme şeklini biliyorsunuz. Çünkü farkındaysanız 20 yıldır CHP'nin oyu aşağı yukarı aynı. Aynı insanlar teşkilatta çalışır, aynı insanlar yaşamaya devam ederler. Hatta yöneticileri bile neredeyse aynı. Hiçbirinin bir farkı yok. O psikolojiyi anladığınız zaman bu yenilgiden sonra artık bir değişimin gerekli olduğunu psikolojik olarak herkes anlıyor. Ben annem mesela şey diyordu, en kötü tipe oy veririz, ne yapalım hikayesi. Bakın hala sağ bir parti yok. Yani Kemal Bey'e kalırsa tipe oy vereceğiz. Hani hikaye böyle bitiyor. Çünkü biz Antalya'dayız. Açık söyleyeyim, ben Muhittin Böceği sevmiyorum, ailem de sevmiyor. Yani oy veriyoruz ama sevdiğimizden değil. Yani CHP'li olduğu için oy veriyoruz. Yani o psikolojiyle hareket ediliyor. Böyle konuşuluyordu. Ben bu psikoloji Ankara'daki genel merkezde ve Ankara'da olan arkadaşlarıma anlatmaya başladım. Ama hepsinin şöyle bir şey vardı. Çünkü o dediğimiz belediye yapısından Kemal Bey de kendi hesabına yaptığı şekilde onlar destek verdiği sürece beni kimse yenemez. Ama çok ilginç bir şey oldu. Ali de pası attı. İstanbul Kongresi'nde bir kırılım gerçekleşti. Kimse anlamıyor ama İstanbul Kongresi'de yapılan konuşma, hani diğer adayın yaptığı konuşma CHP tarihinde hayatta konuşulmaması gereken bir konuşma. Şimdi ben Sünni bir CHP'liyim. Hayatım boyunca Sinop'ta büyüdüm. Sinop'ta yaşadım. Hatta Boyabatlıyım. Yani bir tarafım Boyabatlı. Ben hiçbir Alevi insanla 18 yaşına kadar tanışmadım diyebilirim. Ama CHP'nin Sinop teşkilatında da, İstanbul teşkilatında da, Antalya teşkilatında da bu konu konuşulmaz. Alevlik, Sünnilik. Yani bu bir ayrım olarak görünmez. CHP'lilik vardır ve bu hikaye saygı çerçevesinde devam edilir. Ama beyefendi öyle bir konuşma yaptı ki, Ali'nin de söylediği gibi, belki ortada duran bazı Alevi Hizbi diyeceğimiz bir grupları dedi ki bu ayıp. Çünkü konuşmanın şeyi bu Aleviliğe karşı bir tutumdur şeklinde gelişince insanları rahatsız etti. Zaten vicdanlarda olan bir sıkıntı vardı. Yani bu değişim olmak zorunda. Biz kaybettik kardeşim. Devamlı da kaybediyoruz. 20 yıldır kaybediyoruz. Kemal Bey'e güvendik. Buraya getirdik. Arkasında durduk. Her şeye evet dedik. 2015'te hükümeti kuramadı. 2018'de kaybetti. 2023'te aday oldu, destekledik, her desteği verdik. Yine kaybetti, artık yeter hikayesi. O değişimle beraber hikaye dallanıp budaklandı. Ben konuşurken arkadaşlar merkez şey dedi. Kemal Bey'in minimum hiç unutmuyorum 711 oyu var. Yani söylenen 711 oyu var. Ben de arkadaşıma dedim ki bakın ben hayatım boyunca CHP'den başka hiçbir partiye oy vermedim. Yaklaşık hayatımın, yani 40 yıllık hayatımın yaklaşık 25 senesi bu partinin mutlaka Yılda bir defa teşkilatına gitmişindir, yardım etmişindir ya da benden bir şey istendiyse yapmışındır. Her seçimlerde ise görev aldım. Ailemde 200 kişi var. Hepsi görev aldı. Eğer Kemal Bey aday olup kazanırsa ben oy vermem bu partiye. Bu psikolojik kopma oldu. Tabii ki diyeceksiniz ki o zaman nasıl bu kadar yakın gitti? Arkadaşlar siyaset bir güç ilişkisi. Bunu da anlamak lazım. Yani Kemal Bey'in elinde 11 tane çok güçlü belediye var. Ve delegelerin çoğu buralardan geliyor. Buna rağmen Kemal Bey kazanamadı. O psikolojik çöküş, Ekrem Bey'in başlattığı duruş, Ekrem Bey'in CHP'de kalması, CHP içinde kalmaya devam etmesi. Şunu da unutmayın, daha önce de söyledim. 19-28 Mayıs arasında en fazla kampanyayı Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu yaptı. İkisi pes etmediler. Geri kalan herkes pes etti. Şu anda gördüğünüz hiç kimse televizyona bile çıkmak istemiyordu. Bu iki insan ya Antalya'daki tüm ilçeleri gezdi. Özgür Özel neredeyse. Doğru. Benim ailem gitti Özgür Özel'i dinlemeye 14-28 Mayıs arasında. Yani o psikolojiyi anlaması lazım. Mesela Twitter tayfa hiçbir zaman anlayamayacak bunu. Çünkü üzgünüm, eğer bayrak asmadıysanız o yaşlı yapının, çünkü CHP örgütü çok yaşlıdır. Çünkü siyaseti, örgüt siyasetini ya yaşlılar yapar ya gençler yapar. Ortası yoktur. Diğerleri çalışırlar. İşin içinde olurlar ama esas hayatla ilgili başka dertleri vardır. Ya 40 yaşındaki, 30 yaşında, 40 yaşındaki bir insanın çocuğu vardır. Onunla uğraşır, ufak çocuğu vardır. Bir taraftan çalışmak zorundadır. Çünkü CHP'li üyesi olduğunuz zaman otomatikman, İlkan da söyledi, bazı kapılar kapanıyor size. Ne yaparsanız yapın, devlette çalışamazsınız. Yani bu eskiden de böyleydi, hala böyle. Yani o yapıdaki insanlar gelirler, seçim dönemi destek verirler ama esas örgütü, Özgür Bey'in devamlı bahsettiği işte o şeyi tutanlar, örgütü açanlar o yaşlı tayfa. Bu yaşlı tayfa yıllardan gelen o yenilginin artık o psikolojik etkisini hissetmeye başladılar. Ama bir anda kongrede değişti. Zaten ikinci turda fark giderek açıldı. Yani hikaye esasında İstanbul Kongresi'ndeki o Kemal Bey'e yine avantaj sağlayabileceği düşündüğünden bir şey. Bir konuşmayla tam olarak dezavantaja çevrildi ve hayat değişti orada. Mesela farkındaysanız Özgür Bey'in çevresinin bir bölümü Ekrem Bey'e kaybettiriyor falan diye böyle konuşuluyor. Hala televizyonlarda konuşuyor. Vardır bu insanlar. Ama şunu anlamanız lazım. O Twitter'da gördüğünüz insanların CHP ile bir alakası yok. Yani oradaki 3 kişi zaten böyle bir şeyi kaybettirmek isteyen bir insan saçma sapan tweet atmaz. Saçma sapan şey yapmaz. Konuşmaz. Yani TV yüzü açtığınız zaman Barış arkadaşın saçmalamalarının örgütte bir gerçekliği yok. Barış arkadaşı benim evimde CHP'li bir aile. TV yüz açılmaz. Çünkü bazı insanlara izlemiyor bu insanlar. Ne yaparsanız yapın bunların izlediği kanallar belli. Mesela artık KRT de izlenmiyor bu evde.
Artık
bir de izlenmiyor. Doğru. Yani o psikolojiyi anlamanız lazım. Yani TV yüzde konuşulup bu devamlı şey yapılıyor işte Kemal Bey'e böyle. Tabii ki vardır Ekrem Bey kaybetsin diye isteyenler.
KRT izleyenler var ama evet azalıyorlar. Gitgide ilgileri yok, kayıyor. Yani gidiyor. Ben kendi çevremde var mesela yani öyle diyeyim.
Artık bizim evde izlenmiyor. Seçimden sonra iki ay izlendi. Tamam artık bitti. O hikaye de bitti. Çünkü bazı insanları görmeye dayanamıyor bu insanlar. Bu insanlar 40 yıldır bu adam bu insanlara yeniliyor. Memurken de sürülen insanlar. Bu grup şu anda CHP'nin örgütünde gördüğünüz o yaşlı yaşlı amcalar, teyzeler. Bunlar memurluklarında da yükselemediler. Bu insanlardan açık söyleyeyim nefret ediyorlar ve bu insanların çıktığı TV programını izleyemezler. Mesela Ekrem Bey'e o tepki verilmişti ya Nagihan'la ilgili. Bu gerçek bir tepkiydi. Abartıldı ama gerçek bir tepkiydi. Çünkü o insanı görmek istemiyorlar. O insan KRT'de çıktığı anda o kanal bitti. Artık o kanal izlenmez. Orada zap yapılır başka kanala geçilir. Çünkü alışkanlıklar böyle. Yani psikoloji böyle. Yani oradan geldi ve doğru bir stratejiyle bu psikolojiyi kullanarak, örgütü kullanarak, çünkü Özgür Bey'in en büyük artısı o. Mesela Özgür Özel'in ben aklımın ucundan geçmediği CHP Genel Başkanlığı'na eminim. Çünkü o hep ikinci adam olmaya alışmıştı. Ondan sonra verilen görevi yaptı. İşi bitti, emekli olacağım diye düşünürken hayat başka bir yere gidirdi. Tahminen de istemeden CHP Genel Başkanı olan tek kişidir tarihte. Yani binlerce insan istemiştir. Hiçbiri olamamıştır. Özgür Özel mecburen oldu. Onu da söyleyeyim. Ya örgüt yapısında söylemesinin nedeni Ankara'da İlkan daha bir grup başkan vekili olmak demek. Herkesi tanımak demek. O psikolojiyi bilmek demek. Ya mesela İstanbul Belediye Başkanı, Ankara Belediye Başkanı, Antalya Belediye Başkanı o psikolojiyi bilmez. Çünkü o sadece kazanılmış yerde, kazanılmış yerden verilecek bir şey verir. Mesela size oturup da Sinop'ta, Sinop'un Boyabat CHP örgütünden biri gelip milletvekili olarak sizden bir şey istediğinde, çünkü adamın gidebilecek başka yeri yoktur. Hayatı boyunca orada CHP belediye kazanamayacak. O yüzden o grup başkan vekili önemli. Ankara'ya gittiğinde orada onunla görüştüğün zaman o psikolojiyi anlıyorsun. Özgür Bey'in anlayabildiği psikolojiydi o zaten. Onu kullanıyor. Hala da kullanmaya devam ediyor ve tahminen sonuna kadar da kullanacak. Mesela Ekrem Bey de artık onu kullanmaya başladı. Bugün bir konuşmasını dinledim. Sandık görevliyle ilgili de kız kardeşiyle ilgili bir örnek veriyor. Hani abi yanına gelemedim, ben sandık koruyordum. O hikayeyi öyle anlatıyor. Çünkü örgütsüz. Yani CHP'nin en büyük avantajı o. CHP'yi ne yaparsan yap, CHP'nin bir örgütü var. Çünkü CHP üyesi olduğu sürece o sandık korunur. Onun mantığı öyledir. Zaten CHP'nin sandık koruyamadığı dediğimiz yerlere bakın, CHP'nin üyesi yoktur. Ya yani mesela Doğu'da CHP sandık koruyamaz. Çünkü yeterli sayıda üyesi yok. Çünkü üye yapısı, o üye dediğimiz o yaşlı amca ve teyzeler olmadan bu sandığı koruyamazsın. Çünkü normal insan gidip üye olmaz CHP'ye. 22 yaşındaki bir insanın çok idealist olması lazım CHP üye olması için. Ya da aileden gelen bir gelenek olması lazım o için.
Doğru.
Yani başka türlü olmuyor bu işler. Yani örgüt işi AKP'de vardı mesela bu. AKP'de de aynı mantıkla başlamıştı. AKP'nin örgütü çalışıyordu ve örgüt yavaş yavaş zengin olmaya başlayınca hikaye biter orada. Burada böyle bir durum da yok yani. Tabii ki insanlar zengin oluyor CHP sayesinde. Ama herkes olmuyor, onu söyleyeyim yani. 70 yaşındaki annemi her seçimde görev alır. Bazen müşahit, bazen sandık görevlisi, bazen okul sorumlusu. Kadının beklediği hiçbir şey yok. Sadece o görevi. Onun mantığı o görevi yapmak. O sandık korunacak, o kadar. CHP'li olmanın gereği o. Yani o mantıkla baktığınız zaman siz ne kadar şey yaparsanız yapın, o psikolojiyi Kemal Bey yine anlayamadı her zamanki gibi. Çünkü Kemal Bey'in de tabanla bir alakası yok. Açık açık söyleyeyim. Kemal Bey 70'lerin işte şey klasik ben il başkanını tanısam yeter hikayesi. Yani ilçe başkanı tanımıyordur tahminen Kemal Bey. Mesela Özgür Özel o kadar gittiği yerde ilçe başkanına mutlaka bir defa sıkışmıştır. Ekrem Bey'e bakın, İstanbul'daki tüm ilçe başkanını tanır. Karadeniz'deki tüm ilçe başkanını tanır. Yani o hikayeden gelmedi Kemal Bey. Her zamanki hatasını yine yaptı. Yine aynı şekilde oynadı oyunu. TV'lerde oynadı. Yine kaybetti. Ama o psikolojik eşiği yani anlamak için işte o örgütün içinden gelmek lazım. Hadi diyorsunuz ki bir dahakinde daha büyük fark olacaktı. Yani seçim 1,5 yıl sonra kongre olsaydı Kemal Bey 800-300 kaybedecekti. Ama başkasına aday gösterseydi mesela kazanırdı. Ama Kemal Bey'in egosu onu kabul etmedi yani.
Hakikaten Kemal Bey'in egosu ve dediğin gibi işte Özgür Özel'in de yani hiç beklemediği anda bir anda başkan olması gibi başlıklar ortaya çıktı. Doğru. Yani Özgür Özel bırakmayı düşünürken yavaştan, yani eczacılığa doğru geri kayacakken bir anda kendini genel başkan, seçim galibi, gözlüğü atmış, saçları düzeltmiş bir adam olarak buldu kendisini ve ortam değişti bayağı. İlkan hocama şeyi soracağım. Aslında CHP kongresini hakikaten Ali hocamla Özgür hocam bayağı iyi anlattı. Ben bu kısmın şöyle değerlendirmek istiyorum. Değerlendirmeyi senden almak istiyorum. Medya kısmı bence çok sorunlu. Muhalif medya kısmını da bir incelemek lazım. Bu süreçte hatta Halk TV'ye para verildiği muhabbetleri falan da çıkmaya başlamıştı. Oradan sonra da bayağı bir cayırtı koptu vesaire. Ki mesela işte Özgür hocam bahsetti. Şu anda KRT izlenmemesi durumu. Ki gördüm en son Ece Erkin'le program yaptırmaya başlamışlar. KRT öyle bir kanal olmuş. Değişik yani. Yani muhalif medya, yani ana akım muhalif medyası niye böyle bir değişime yönlendirme gibi değil de işte sadece polemik takip eden bir halde. Yani değişimi yönlendirme sadece atıyorum ya, politika direkt girmesine okey de topluma da bir faydaları yok. Yani toplumun faydası olan yayınlar değiller. Sadece polemik takip ediyorlar, drama bekliyorlar. Muharrem İnce çıksın da küfür etsin diye böyle. Böyle bir yapılar. Sence neden?
Şöyle birincisi bu kanallarda içerik üretecek insan yok. İkincisi maddi olarak kaynakları yok. Üçüncüsü zaten dinleyen bir garanti kitle var. Paranın da geldiği yerler var. Bunlarda iş yok. Bunlar şu an hiçbir şekilde sınanmıyorlar. Ya şu anda ya şöyle söyleyeyim. Ali hocamı al Halk TV'ye koy. 30 hafta konuşsun. O da sosyal bir fenomen haline gelir. Gelir yani. Hepimiz geliriz orada. Şimdi bundan sonra da iyi kötü hayatında bu sosyal ün üzerinden devam ettirirsin. Tamam, okey. Yani Özgür'ü de al. 30 hafta Halk TV'ye koy. İşte 6 ay biz dinleyelim adamı. Biraz sevmeye de başlarız falan. Değil mi?
Öyle.
Şimdi ama bunun bir anlamı yok. Ya orada hani niye Ali değil verildi, Veli değil Ali, bir şeyler yapılıyor. Yok. Ha şöyle bir durum var. İktidar içerisindeki ve yani muhalefetin kendi iktidar içerisindeki oyunlarda birilerini destekler. Bu çok anormal değil. Ama şu ya kardeşim, hani şunu derim ben. Yani ben Özgür'e bakarım. Abi Özgür desteklenene desteklese şunu destekler dediğim zaman ben Özgür'ün onu desteklemesini de beklerim. Şimdi burada hani para alıyor falan olayına giriyorsan, çünkü şu çıkıyor ortaya. Abi zaten para almadan bir halt yapmayan adamlar o haline geliyorsun. İkincisi şöyle bir durum da var. Bu medyada merkez medya Türkiye'de tasfiye oldu. AKP aldı bitirdi. Bunlara yaşatmadı hiçbir şekilde. Hani en azından merkezmiş gibi yapılacak bir yer kalmadı. Hepsi artık hani yandaş modunda yayın yapmak zorundalar. Hani en azından tarafsızmış gibi yayın yapamıyorsun Türkiye'de. Yani o seviyede şu anda. Hani NTV'de, CNN Türk'te falan.
Çok azıcık Fox
yayınlar
Radio.
Tarafsızmış. Aynen, tarafsızmış gibi de yayın yaptırtmıyorlar sana. Okey. Bunu yapamayan adamların da bayağı bir kısmı da artık şeye doğru döndü. Avrupa'dan elenmiş artık oynayamayan oyuncular Katar Ligi'ne gidiyorlar. Şimdi Suudi Ligi'ne gidiyorlar falan böyle. Bir kısmı da hakikaten CHP'nin kendi medyasını da bunun için kullanıyorlar. Ya kardeşim, burada kendisi bir yıldız yaratsın. Hani bir yandan yeni bir şey ortaya koysun, yeni bir söylem ortaya çıkarsın, yeni bir, ya ben bir şey öğreneyim. Ya şimdi hepimiz az çok okumuş yazmış çocuklarız. Bu medyadan bir halt öğrenmiyoruz biz. Tanımadığımız bir entelektüeli görmüyoruz. Veyahut da hani bilmediğimiz bir konuda, ulan işte Afrika'da Türkiye'nin işte böyle böyle faaliyetleri var değil mi? Hani konuşuluyor, anlatıyor bu adamlar. Buna dair değişik bir perspektifi ben CHP medyasından hiç göremedim.
Abi Yargıtay seçimi 26. turda ben daha kim diye yazan bir tane yazı görmedim. Yani 26 turdur adamlar 3 tane adaya oy veriyorlar. Kim kimdir ben bilmiyorum. Ya böyle bir şey hayatımda görmedim ben ya. Bu nasıl bir vasatlıktır ya? Kim arkadaşım bu 3 aday? Derdi ne bu 3 aday? Niye kimseye oy vermiyor? Mesela bunu niye göremiyorum ben şeyde?
Doğru doğru. Birincisi bu medyanın çok net bir şekilde içeriye, kaliteye, genişlemeye ihtiyacı var hakikaten. Ürün kalitesi olarak. Şöyle söyleyeyim, az çok estetik kalitesine doğru ilerliyor bu medya.
Telebir hariç. Hala çok kötü o. Telebir hala çok kötü o konuda.
Evet ya, orada şöyle bir şey var. Ya biz bunu, ya bir şey söyleyeyim bakın arkadaşlar size. Biraz eğlenceli de olsun. Şimdi biz Daktilo'da yayın yapıyoruz. Yayınları 2 haftada bir banttan yapıyoruz ve banttan da kendi bilgisayarlarımızda kendi kayıtlarımız alınıyor ve onlar sonra cloud'a yükleniyor ve cloud'dan tekrar indirilerek bant yayın oluşturuluyor. O yüzden de online herhangi bir glitch, işte bağlantıdaki bir azalma ya da artış, bağlantı hızındaki azalma ya da artışta etkilenmeyecek bir şekilde yayın oluşturuluyor ve YouTube ekranını biliyorsunuz şeydir ya, YouTube ekranında işte konuşan kafalar, işte Özgür konuşunca Özgür, Ali konuşunca Ali, Ahmet konuşunca Ahmet, İlkan konuşunca İlkan, Mehmet konuşunca Mehmet gibi, hani öyle sistem gidiyordu. Ben de, biz de şeyiz ama kendi kendine konuşan adamlar olmak istemediğimiz için de genelde kendi canlı yayında böyle herkesin gözükmesini isteriz. Yani orada konuşmasan da gözük isteriz ama bu izleyici açısından iyi değil. Şimdi şu an şeye doğru döndük, bu bant kaydına döndük, görüntü kalitesi iyileşti falan. Ya bizim moderatör kızlara bir tane en son yayına yorum gelmiş, evlenme teklif ediyor çocuğun tek. Ya kız aynı kızdı geçen hafta. Hayır, şundan dolayı söyleyeyim mi? Yani ya, aynı şey şunda geçerli. Halk TV'deki spiker kız NTV'ye çıkıyor, bakıyorsun daha güzel, tamam mı? Hani ulan, çünkü ışık var, makyaj var falan, ses var, beceremiyor yani. CHP medyası uzun süre beceremedi. Şimdi az çok o estetik kaliteyi yükseltti. Bu izlenirlik standartını yükseltiyor. Bu çok önemli. Ama bir de hala içerik meselesi var. Abi siz yayın olarak, şimdi CHP'nin medyasında bizim şu anda 2 saattir sıfır masrafla yaptığımız şeyden kardeşim 2 gram ötede bir şey olsun. Siz para alıyorsunuz bu işten. Yani anlatabiliyor muyum? Sizin arkanızda siz para alıyorsunuz, ilgi görüyorsunuz. Sokakta herkes size saygı duyuyor. Sırf bunun için insan uğraşır. Ya şu anda bizim yaptığımız işin daha ötesinde bir ne estetik kalite var, ne içerik kalitesi var. Hiçbir şey yok. Kardeşim siz yayına çıkılacaksa biraz konuyu çalışın, öğrenin. En azından ya insanların konuştuklarından ötede, ya şu anda İzmir Bornova'daki bir kahvede konuştuğundan ötede bir muhabbet yapın. Ve bu da yok.
Öyle.
Bu da yok yani. Birkaç tane konusun, birkaç kendi konusunda uzmanlaşmaya yakın çalışmış gazeteci var arada. Onlar da bildikleri konularda farklılıklarını gösteriyorlar ve onlar daha fazla izleniyor zaten.
Yani.
Onun ötesinde çok ciddiyetsiz görüyorum. Konuk seçiminde de çok ciddi bir eksiklikler var. net bir şekilde adil olmadığı açık. Kalite çok rahat bir şekilde yükselebilir ve ya konular açılabilir. Yani ya kardeşim CHP medyasında birisi otursun işte atıyorum ya moda hakkında konuşsun ama derinlikli konuşsun. Ya CHP medyasında birisi gelsin spor hakkında konuşsun ama derinlikli konuşsun. Ben bunları isterim. Bunlar izlenirdi aslında. Hiç böyle bir şey yok. Onun dışında işin sanat kültür boyutunda da ya atıyorum gerekirse ya para verilir. TRT'deki eski kaliteli TRT dizileri bile alınır tekrar onlara yayınlanır. Daha da iyi olurdu. Yani bunu yapsanız bile izlenir biliyor musun? Ve öte yandan tabii ne yapıyorsun? Ece Erken'e para veriyorsun, program yaptırıyorsun. Şimdi affedersin Ece Erken'in biliyorsunuz eşi öldürülmüştü. Hangi mafya grubuna yakın olduğunu biliyoruz falan. Benim aklıma bunlar geliyor. Aynen. Şimdi anlatabiliyor muyum? Şimdi bunları kim bilmiyor muyuz bunları? Biliyoruz. Akla bunları getiriyorsunuz siz.
Böyle durumlar. Yani bu konu geçtiğinde aslında aklıma gelen şey oluyor. Ulan beni başına getirecekler şunları. Ne adam ederim ben bunları diye düşünmüyor değilim. Tabii bu işin şakası. Aslında benim aklıma gelen şuydu. Ya İlkan Hoca'ya bunu sormamın. CHP kongresinden aklıma geldi. Ben o gün hem Halk TV'de hem Sözcü'de izledim kongreyi. Nasıl gittiğini yorumculara bakıyordum böyle tek tek. Yani doğru düzgün yorum yapabilen ve işte bu sürecin Özgür Özel'e doğru ilerlediğini görebilen iki kişi falan vardı yani. Bu konuda yorum yapabilen iki kişi görebildim. İsmail Saymaz, Can Kakış'ın başka kimse yok.
İkisi de Özgür Özel'i destekliyordu.
Aynen öyle.
Yani açık açık da söylemek lazım.
Tabii. Yani. Ama diğerleri yani Kılıçdaroğlu'yu övmek için bin dereden sürdürüyorlardı. O çok korkunçtu yani çoğunluğu daha doğrusu. Aman yarabbim. Hele zaten ya ben açık açık söyleyeceğim yani korkacağım birisi değil. Enver Aysever'e de girmiyorum bile yani. Neyse.
Şunu anlatayım size. Ya orada mesela ya şey çok komik. Onur Alp'i az çok tanıyorum.
Ha, Onur Alp de var. Doğru. Onur Alp Hoca evet.
Konuşuyoruz falan. Hı-hı. Ya şimdi ilk gelen sonuçlarda Kemal Bey'in taraftarı şey atınca Saygı Öztürk döndü. Onur Alp'e şey der gibi nasıl kazandık falan der gibi. Hı-hı. O da bir acayip mesela. İlk başta Kemal Bey'in kazandığını anladık. Ben neredeyse Hı-hı. istifa ediyordum CHP'den yani. Hı-hı. O bir tane Twitter'daki bir arkadaş yazdı. Evet Kemal Bey kazandı dedi. Ya diyorum nasıl kazanacak bu psikolojiyi ben biliyorum. Her şeye rağmen Özgür Bey'in kazanması lazım diyorum. Sonra anlaşıldı ki kazanmamış. Kimi kazandığını öğrenemiyoruz yani.
Evet.
O hiç anlamadığım bir şey. Hayatımda ben bir daha böyle bir şey görür müyüm bilmiyorum. Yani ciddi istifa ediyor olabilirdim yani. Yani 10 saniye sonra Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun taraftarları slogan atmasa ben CHP'de istifa etmiştim yani. Niye? Çünkü TV'de Kemal Bey kazandı dediler. Yani saçma sapan bir şey yani. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Arkadaşım oraya gönderdiğiniz muhabir falan yok mu sizin ya? Ya seçimi orada oy sayımı orada 30 kişi yorum yapıyor. Bir kişiyi gönderip de şu tutanağı alın demediniz mi yani? Gerçekten çok ilginç bir şey. Ya Türkiye'deki her seçim CHP'nin girdiği her seçim böyle olmak zorunda mı ya? Ya gerçekten haklı bazı insanlar. CHP ne zaman seçime girse kazandık mı kaybettik mi artık yeni bilmeye başladık ya. Mesela 2024 seçimlerinde Anadolu Ajansı bir veri açıkladı. Biz şaşırdık.
Evet.
Ya diyorum bu kadar fark olur mu? Ya yani ben ilk anda şey dedim herhalde bu kadar. Ben inanmıyorum dedim bu kadar fark olmaz. Fark azalır falan diyoruz yani. Ya nasıl bir medya abi? Hayatım boyunca anlamayacağım yani böyle bir şey.
Kesinlikle. Ya çok korkunç bir noktadayız hakikaten. Neyse programın artık son bandına gireceğiz bence. Çünkü 2024 seçimine artık nihayet geliyoruz. 2023'ü CHP ile kapattık ve artık 2024'ü dilelim. Yani malum CHP'de Özgür Özel başkan oldu ve Meral Akşener ondan sonra ittifaka girmeyeceğini belirtti ve yolu ayrı ayrı devam edildi. DEM Parti'de aşağı yukarı her yerde aday çıkardı. Bu arada tabii bu süreç içerisinde HDP, YSP sonra DEM Parti oldu. Erdoğan bir takım demli sloganlar çıkarmaya başladı ki çay dağıtan da kendisiydi aslında. Bir şakamı da yapmış olayım. Ali hocam sana geleceğim ilk önce. Bu CHP'nin yani 2024 sürecindeki stratejisi aslında çok da basit bir strateji oldu. Yani yine 2019'dakinin benzeri kazananlar devam etti. Kazanılmayan yerlerde veya işte değiştirmek istenen yerlerde de böyle ilçeden çıkanlar aday oldu vesaire. Veya Adıyaman özelinde bir değişiklik oldu. İl başkanları, ilçe başkanları aday oldu. Böyle devam edildi. Aslında çok klasik bir stratejiyle ilerledi ama ona rağmen büyük bir dönüşüm geldi ve sonuç CHP birinci oldu. Nasıl oldu bu iş?
2024 seçimlerinin kazanılacağına ben inanmıyordum. Baştan söyleyeyim.
Ben de inanmıyordum.
Kazanılacağı bu şekilde kazanılacağına inanmıyordum. Yani bu ben 31 Mart akşamında böyle Kafamı iki elimin arasına aldım ve bir noktada ekrana bakıp Kütahya'yı nasıl aldılar? Afyon nasıl alındı? Adıyaman nasıl alındı diye sorduğumda senin bahsettiğin o aday belirleme stratejisi arka planında var. Bir yandan da gerçekten de benim medyaya bakarak anladığım şey Özgür Özel yönetimi anketleri rasyonel bir şekilde kullanmayı başarmış belli bir oranda. Buna uygun bir dizayn oluşturmaya çalışmış. Başarılı olabildiği yerler olmuş, başarılı olamadığı yerler olmuş. Hatay gibi. Yani bu aday belirleme stratejisinin sonunda böyle bir galibiyet ve hani bunun sürprizlerini Özgür Özel de söylüyor. Ve gerçekten de hani Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı, sonuçta diğerlerinin dahil olduğu, Özgür Özel'in de başlatmış bulunduğu bu arada bir ortak süreç. Beraber bu işe yol açtı ve şunu diyebilirim. Bu şu sayede oldu. Bu Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş. Bu üçlü hani gençleşmeyi temsil ettikleri kadar bir garantörlük de oluşturmayı başararak birisi CHP için, diğeri CHP'li belediyeler için, öbürü başka CHP'li ve yeni belediyeler için garantörlük rolü oynadığı için bu başarı geldi. Örneğin de şuradan vereyim. Ateş İlyas Başsoy diyor ki Anadolu'da bir ilçenin belediye başkan adayı, CHP'li belediye başkan adayı Mansur Yavaş'la bir video koyuyor ve Mansur Yavaş bu adayı desteklediğini söylüyor. Sonra bu video o çevredeki, o lokal çevre yetkiden sosyal medyaya salınıyor ve kullanılıyor. Ve buradan alınmış ilçe belediye başkanlıkları var. Doğru. Benzer şekilde Ekrem İmamoğlu'nun yaptıkları var. Hani bir önceki bölümde de bundan bahsettik. Bu işte oraya yönelik vaatler, kaynak aktarımı olup olmayacağı meselesi, nasıl olacağı meselesi, bütün bunlar burada bu başarıyı getirdi. İnsanlar bazı sözleri verdi ve bu sayede bazı krediler açıldı insanlarda.
Aynen öyle. İlk hocam ben burada sana geleceğim. Ki mesela CHP'nin içinden olanların bile tahmin edemediği durum, CHP'nin daha dışında olan birisi için hiç tahmin edilememiştir muhtemelen. CHP'nin bu kadar yürüyeceği vesaire. Ya Özgür Özel'in bir ilk tane konuşmasını dinlemiştim. Şu şu ili alacağız vesaire diyordu. Aa nasıl ya? İYİ Parti'nin adayı yok mu orada falan diyordum ben. Ki mesela toplum hakikaten CHP'de konsolide olmayı tercih etti. İYİ Parti'nin hür ve müstakil siyaseti çökmüş oldu burada. Bu süreç nasıl peki bu yöne ilerledi? CHP'de konsolide olmayı ilerledi. Ki aslında ilk bölümde de ikinci bölümde de birçok kez bunun ipuçlarını sen de vermiştin. Bir daha sormuş olayım. Evet. Sağ olmasın.
Hızla söyleyeyim. Birincisi hür ve müstakil olmak gayet güzel bir şey ama kimden hür ve müstakilsiniz? CHP'den hür ve müstakil olduğunuz zaman muhalefetten hür ve müstakil oluyorsunuz. Muhalefetten olmadığınız zaman da iktidardan oluyorsunuz. O zaman niye size insanlar oy versinler? Çok basit bir şey bu. Yoksa İYİ Parti de istese, yani becerebilse oy alabilirdi birçok yerde. Alma fırsatları bence vardı. Bunun işleyeceği yerler Türkiye sosyolojisinde işte Trakya'da daha çok yerlerde bence var aslında ama onu bile kullanamadılar.
Aynen.
Devam edeyim. İYİ Parti, CHP açısından şöyle basit bir gerçeklik var. Herkes Kılıçdaroğlu siyasetinin aslında sıkıntısı orada, sınırı orada. Temsilcilerle konuşuyor. Temsilcilerle konuştuğu zaman bu temsilcilerin hepsinin kendi çıkarları var ve temsilcilerin şahsi çıkarları da Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyaseti sınırlıyor. Yani işte ne yapıyor? Deva Partisi sizden 15 vekil istiyor. İYİ Partisi sizden işte şunu aday yapmanızı istiyor. İsterler. Onlar da isterler. Onlar da zaten kendi adaylıkları içerisinde şahsi hikayelerinin parçası tüm siyasetleri. İster istemez. Doğal olarak da böyle. Yani kızmıyorum. Fakat bir de şöyle bir durum var. Bu bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkeyi birileri yönetiyor ve bundan etkilenen seçmenleriz biz aslında. Sıradan vatandaşız. Düz insanım ben yani. Hani en sonunda. Bunun içinde şöyle bir durum var. Benim için A mı iyi, B mi iyi sorusuna ben bir cevap veriyorum. Seçim en sonunda buna doğru geliyor. Seçim buna doğru geldi bence. Yerel seçim buna doğru geldi ve biz Afyon'da, Kütahya'da, Balıkesir'de, Bursa'da bunu yaşadık. İşte objektif konuşalım. Birincisi Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Edirne'den Ardahan'a şöyle bir karar aldılar. Yani birincisi CHP birçok belediyeyi kaybetti bu seçimde. Yani CHP'nin birçok yerde oyu düştü. Neden? Belediye başarısızlığı oyu düştü. CHP çok yerde kazandı. Çok çok yerde belediyeyi kazandı. Neden? Çünkü açık konuşalım. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi berbat yönetiyor bu ülkeyi. Berbat yönetiyorlar. Belediyeler berbat durumda. Kurdukları düzen çürümüş durumda. Ya şöyle söyleyeyim, birçok Anadolu ilçesinde insanlar Cumhuriyet Halk Partili adayın elini yüzü düzgün diye oy verdiler. Neden? Çünkü bakıyorlar ki o kadar leşleşmiş ki sistem. O kadar çürümüş ki. Bir defa böyle bir gerçeklik var. Ya yani şu anda gidin tanımadığı CHP'li oy veren var. Çünkü biliyor ki artık bundan daha kötüsü olamaz. Ya hakikaten öyle.
Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu'na emekli polis sanıp da oy veren var. Devam et abi.
Şöyle sana söyleyeyim. Şimdi bak, özellikle Batı Anadolu'nun taşlısı dediğimiz yerler bu kadar Ali Hocam'a anlattığı gibi yani çok böyle sekülerizmin zirvesinin yaşandığı yerler değil. Buralar çok ciddi muhafazakar damarları olan yerler. Yani bugün Burdur Bucak CHP'de şu anda. Yani Burdur Bucak benim ülkücülüğüyle tanıdığım bir yerdir. Yani Kastamonu bugün Bozkurt yuvası diye anılan bir yerdi. Yani biz şu anda bu yayını 5 sene önce çekiyor olsaydık Kastamonu ne kadar ülkücü falan konuşurduk. Yani buralar kalındıysa burada sosyal bir olay var. Bir defa yani Türkiye hikayelerini herkesin baştan yazması gerekiyor. Bunu görmek lazım. Anketler de şöyle söyleyelim. Anketler gayet başarılı bir şekilde seçimleri tespit ettiler aslında.
Bu sefer evet.
Hem doğru. Ama tabii halka açıklanan anketlerin ne kadarı hani halka açıklananlar doğru hani ya Twitter'da gezen anketler değil. Onların birçoğu anket bile değil. Ama az çok bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin merkezlerine gelen anketlere benim erişimim vardı. Şahsi ilişkilerim dolayısıyla. Öyle söyleyeyim. İki taraftan gelen anketlerde birbirlerini doğruluyorlar. Hatalı anketler var mıydı? Vardı. Mesela şöyle söyleyeyim size. İşte Malatya. Malatya'da fark 2'ye indi gerçekten. Bunu İsmail Saymaz yazdı. Malatya'da farkın 2'ye indiği yazılınca şey yükseldi. AKP'nin oyu yükseldi. Yeniden Refahlıların yarısı tekrar AKP'ye geri döndü. Mesela gözümüzün önünde oldu bu. Veyahut da şöyle söyleyeyim. Ya İzmir'de fark 4'e indi. Ya bu da gerçekti. Çünkü ben şundan dolayı söylüyorum. İzmir'de farkın 4'e indiği anket Adıyaman'da bilen aynı anketçi. Yani o açıdan söylüyorum. Yani Adıyaman'ı, Kütahya'yı bilen anketçiler burada. İzmir'de fark 4'e indi dediler. İzmir'de farkın 4'e indiğini gördükten sonra insanlar hakikaten tekrar CHP'de bir toplandılar. Hani Malatya'nın tam tersi CHP için İzmir'de yaşandı. İzmir'de %50'ye bir anda CHP'nin oyu yükseliverdi. AKP ile çok yakınlaşmışken oylar. Hani ben hatta kendi Daktilo yayınımda İzmir'de puan farkı tek haneli dedim. O kadarını söyleyebildim açıkçası. Yani tek haneli indi dedim. Ben olsa tek haneli olduğuna inanıyordum. Şunun dışında şunu eklemek lazım. Bu seçimde öyle ya da böyle CHP tüm muhalefetin temsilcisi olduğunu gösterdi. Bence adaylarıyla da böyle. Şu anda bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde eskiden DEM Parti çevrelerine yakın siyaset yapmış insanlar var mı? Var. Eskiden sağ siyaset içerisinde gelen insanlar var mı? Var. Daha apolitik kökenden gelmiş uzmanlığıyla yükselen insanlar var mı? Bunlar da var. Solcular var mı? Eski emekliler CHP'de var. Mevcutlar emekli CHP'de şu anda belediye başkanlığı yapıyor büyük şehirlerde. Kimi ülkücü zannedilen şehirlerde emekli insanlar belediye başkanı oldular. Yani neredeyse. Ya bakarsan çok enteresan şeyler var. Bugün hele hele özellikle Özgür çok haklı burada. Karadeniz şehirleri bu açıdan enteresan. Karadeniz'deki CHP'li belediye başkanlarına tek tek bakın. Siyasi geçmişlerine bakın. Şaşırtıcı şeylerle karşılaşırsınız. Herkes böyle CHP sağ sağ diyor da hiç öyle sağdan ibaret değil. Ama sağ yok mu? Var. Ama sizin zannettiğiniz hikaye değil bir defa. Tek tek hakikaten bakılması lazım. Öyle ezbere söylenecek şeyler değil bunlar. İllere doğru döndüğümüzde de şöyle söyleyeyim. Ali Hocam haklı gerçekten. Biz de bu kadarını beklemiyorduk. Yani ben kendi adıma yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin az farklı ikinci olacağını falan bekliyordum. O seviyede bir sonuç bekliyordum açıkçası. Tahminlerin ötesinde iyi sonuç bekliyordum. Çünkü olay oraya doğru geliyordu. Ben çok ankete erişimim olduğu için biraz şanslıydım o konuda. Ama gerçekten bu kadarını da beklemiyordum. %37 falan tahmin edemezdim. Yani hani geçen seçim %30 olan HDP aday çıkarttığı için 1-2 puan daha düşer. Bu seçim CHP'nin aslında %28 civarından başlayacağını ve oradan yükseleceğini düşünüyordum kendi kafamda. 28'den nereye kadar gelir? İşte 5 puan daha yükselir. İYİ Parti'den gelecek oylarla falan. Kafamda biraz o tarafa doğru gelmiştim. %33'ler gibi öngörüyordum kendi adıma. Ama bunun ötesinde demek ki benim tahminimin ötesinde özellikle biraz da illere bakınca milliyetçi kesimden gelen insanlar CHP'ye oy verdiler. MHP'li ben çok ciddi bir oyun CHP'ye aktığını düşünüyorum. CHP içerisinde. Çünkü bu insanlar Atatürkçü insanlar, Tayyip Erdoğan'a sorunları olan insanlar. Ama bir yandan da yerelde Adalet ve Kalkınma Partisi bakın şöyle söyleyeyim. Yeniden Refah fenomeni bile AKP'nin sağı üzerine bir yazı yazmış insan olarak söylüyorum. Yeniden Refah'ı aşırı sağcı, aşırı İslamcı kimlik üzerinden okuyan bir insan olarak söylüyorum. Bakın Yeniden Refah bile bu seçimdeki aldığı oy tamamen AKP'nin başarısızlığından bağımsız açıklanamaz. Yani bugün Yeniden Refah'a kazandığı yerlerde çok fazla CHP'nin oy verdiğini biliyorum. Bundan eminim. Urfa'da, Yozgat'ta, Düzce'de, Konya'da, Maraş'ta Yeniden Refah'a oy vermiş CHP'lilerin olduğundan eminim. az çok kimileriyle karşılaştım. Yani bana da mesajlar da atıldı böyle. Yani bugün Yeniden Refah bile toplumsal motivasyon ve hareketlilik yaratabildiği her yerde aslında bir seküler kesim veyahut da anti AKP oyunu kendine çekebildi diye düşünüyorum. Bunu herkes küçümsüyor. Yeniden Refah'ın seçmenlerinin bir yarısı evet ikinci partisi hala AKP olan bir seçmenleri var. Ama çok enteresan bir şey. Yeniden Refah seçmenlerinin bir yarısının ikinci partisi AKP. Bir yarısının en nefret ettiği parti hala AKP. Ondan emin olun yani. Şu anda öyle bir garip seçmen yapısına sahip Yeniden Refah. Herkes Yeniden Refah seçmenlerini tekil algılıyor. O da yanlış. Bunu da ekleyeyim. Ve seçim sonucunda da hakikaten Anadolu Ajansı'nın sonuçları geldi. Fark aksine yükselmeye başladı. CHP oylarındaki dalgalanmaya falan da bakmak için ben tekrar seçim gecesi yayınını birazcık ruh hastası gibi oturdum A Haber'den baştan aşağı izledim 5 saat geçen gün. Çünkü kendim yayın yaptığım için televizyonları izleyememiştim, merak ettim. Çünkü özellikle tepkilerdeki değişimi izlemek istiyordum. Benim için önemli onlar. Biraz medya okuması yapmak isteyen bir insan olarak söylüyorum bunu. Büyük şehirlerde dediğim gibi Mansur Yavaş'ın fark atacağını biliyorduk ama bu kadar büyük fark atacağını beklemiyorduk. Yerelde kimi ilçe sonuçlarının ben çok çok değerli olduğunu düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi için. Bu ilçe sonuçları hakkında konuşmak, düşünmek lazım. Ve tabii aslında işin özü sıradan vatandaşlar. Yani ben biraz vatandaş üzerinden okumak gerekiyor. Ya bugün bakarsa işte Özgür'ün annesi Ekmeyettin İhsanoğlu'na oy verdi. Şimdi bu Ekmeyettin İhsanoğlu sonrasında gitti MHP'den milletvekili oldu. Arkasında MHP CHP'yi terk etti. Şimdi benim atıyorum çok yakın arkadaşımın ailesi Balıkesir'de. Hepsi gittiler. İsmail Ok'a oy verdiler. İsmail Ok hem kazanamadı hem kötü kampanya yaptı. Arkasından da AKP'ye geçti milletvekili olarak. Şimdi bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden işte CHP'liler gittiler. Sadullah Ergin'i vekil yaptılar. Bu insan için oy verdiler CHP hani seçmenleri. Yani CHP'liler aslında çok fazla şey verdiler tüm muhalefete. Bu son 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde. Bakarsanız HDP dem çizgisini iki defa meclise CHP'liler öyle ya da böyle oylarıyla sokmuşlar. Bugün o gözüküyor. Yarın sıkıntı olsa hele yine sokacakları da gözüküyor. Yani herhangi bir oy sıkıntısı yaşarlarsa. Şimdi bütün bunlar olurken aslında şöyle söyleyeyim. Bu ilişkiler tekil ilişkiler değildir. Yani siz birine bir şey verdiğiniz zaman ve tam aksine şöyle söyleyelim. Bu Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı pazarlıkları vardı. Herkes alışveriş yapıyordu. O kadar sakil bir ilişkiydi ki değil mi? Hı-hı. Düşünün. Şu an anlattığım ilişkinin o sakilliğin ne kadar ötesinde, ne kadar diğergam, ne kadar bencil olmayan, ne kadar fedakarca olduğunu düşünün. Ve bu ilişkideki şerefi, onuru, haysiyeti, gururu düşünün. Bir parti parlamentoya girsin diye kendi partinizden fedakarlık edip o partiye oy veriyorsunuz. Ya bu ne kadar büyük bir fedakarlık düşünün yani hani. Bunun bir karşılığı olmalıydı bir yandan sonra. Yani bugün Kastamonu'da CHP'liler MHP belediye başkanlığı kazansın diye 20 yıldır uğraştılar. 20 yıldır CHP'liler Kastamonu'yu MHP'ye kazandırmaya çalıştılar. Açık konuşalım. Sonuçta bu seçimde Kastamonu'yu MHP'liler belki de CHP'ye kazandırdı. Yani 20 yıl boyunca CHP'liler Afyon'u ya İYİ Parti'ye ya MHP'ye kazandırmaya çalıştılar. Değil mi? Hani Afyon'u CHP'liler 20 senedir MHP kazansın diye, İYİ Parti kazansın diye, Saadet Partisi kazansın diye uğraşıp duruyorlardı. Değil mi? Bu seçimde biraz tersi oldu diye düşünüyorum. Manisa'da zaten öyle. Yani Manisa'da geçen seçim işte İYİ Partililer destek verdi. Ondan öncesinde MHP'ye destek vermişti CHP'liler. Denizli hakeza öyle. Bu sadece 2019 hikayesi değil. Yani 2004'ten beri gelen MHP'nin aldığı belediyelere bakın. MHP'nin aldığı tüm belediyelerde bu ittifaklar öncesinde de CHP oyu vardır. Ekmeyettin İhsanoğlu'nun kendisi zaten böyle bir hikayedir. Deva Partisi hikayesi böyle. Saadet Partisi ile zaten en sağlıklı ilişkinin kurulduğu parti Saadet Partisi bu konuda. En dengeli, en ölçülü tavır, en olgun tavır Saadetlilerden geliyor diye düşünüyorum. Ya bu konuları da medyada anlatan insanlar da sanki şey gibi. CHP'liler zaten borçlu. Bizden zaten vermek zorundalar ya falan diye böyle anlatıyorlar. Kabaca anlatıyorlar bu hikayeyi. Ve önemsizleştirerek anlatıyorlar. İşte CHP'nin oyuyla değil ya falan diye. Veyahut da en son şey vardı. CHP hatırlıyorum %26 mı ne almıştı. Birisi şey demişti işte. Deva Partisi'nin o %15 falan. CHP'nin. Yani gerçekten şimdi evet. Ya insanlar bunu bile söyleyebiliyorlar. Veyahut da ya şunu düşünün. Geçen yerel seçimde işte İYİ Parti size bunları kazandırdı. Belediyeleri boşaltın falan. Ya ne kadar sakil hareketler değil mi? Ya halk bu sakil hareketleri cezalandırdı diye düşünüyorum ben. Biraz böyle bir hikaye yazıyorum kafamda. Bir kurgu belki ama ben buna inanmak istiyorum açıkçası. Çünkü ya Cumhurbaşkanı seçiminde de anlattım size yani yayının başında. Ya o sakil hareketler beni muhalefetten açık konuşayım. En çok soğutan şey oydu. Böyle yani bir kişinin iletişim başkanı olmak istediğini ben söylediğini görünce o kişiden tiksinmeye başlıyorum açık konuşayım.
Haklı yani, olarak.
Ben tiksiniyorum. Ben iletişim başkanlığını yok etmek istiyorum. Yani ve bir kişinin iletişim başkanı olmak istediğini duyuyorum ondan. Ondan tiksinmeye başlıyorum. Beni muhalefetten soğutan şey buydu. Bir tarafta da bakın nasıl insanlar var. Bu insanlar hiçbir şey talep etmeden gidiyorlar oy veriyorlar ya. Bir tarafta da böyle yani verip vermediği tartışmalı bir oyun, verip vermediği tartışmalı bir desteğin, bir gram bir kuruş edip etmediği tartışmalı bir desteğin, eş para etmeyecek bir desteğin karşılığında da Cumhurbaşkanı yardımcılığı, iletişim başkanlığı, MİT müsteşarlığı, bilmem ne işte teşkilatına şu kadar pay, şurada bilmem ne falan. Ya bu nasıl bir konuşma? Ha şunu da söyleyeyim. Tabii ki devlet kurumları herkese açık olacak. Tabii ki herkesin her yerde hakkı olacak. Bu konuda da şey hani kapalı da değilim bu arada. Hani herkes atansın. Bol bol. Hiç sıkıntı değil ama yani bütün bunların yanında bu ahlaksızlığın yanında bu seçmenlerin yaptıklarının da bir karşılığı olmalıydı diye düşünüyorum açıkçası. Ya Kastamonlu birisiniz düşünün. Ya benim yakın bir arkadaşım bir araştırma şirketinde çalışıyor. Telefonla işte konuşmuşlar, arıyorlar adamı. Yozgatlı. Soruyorlar geçen seçim kime oy verdiniz diye. İyi Parti oy verdim diyor. Yerel seçimde kime oy verdiniz diyor. Yeniden Refah oy verdim diyor. Şimdi genel seçimde kime oy vereceksiniz diye soruyorlar. CHP oy vereceğim diyor. Siyasi kimliğiniz nedir diyor. Atatürkçüyüm ben diyor. Ya Yozgat'ta böyle bir adam var tamam mı şimdi? Ya bu adam Adalet ve Kalkınma Partisi ile bulabildiği her alanda her şekilde mücadele etmeye çalışıyor. Yani pimpon masası olsa Tayyip Erdoğan'a pimpon servis de atacak yani neredeyse. O kadar düşünün.
Hakikaten bu ülkede bayağı bir insan bu eziyetten kurtulmak için bayağı mücadele verdi. Hiç olmayacak şeylere oy verdi. İşte ben hatırlıyorum ya benim mesela ilk oy verdiğim seçim Sarı'yla oy verdim ben mesela yani. Hiç o kolesterol gözümün önünden gitmedi bir türlü yani. Öyle diyeyim. İşin şakası tabii bu. Özlü hocam sen de yavaştan kapatalım. Bayağı bir içimiz dolmuş, bayağı bir anlattık ettik. Son olarak şunu sana sorayım. Ne oldu oldu ve bu süreci biz yaşadık. CHP birinci parti çıktı. Sen de CHP'ye bayağı emek vermiş birisi olarak içinde böyle bir kıpırtılar oluştu mu geleceğe dair? Ulan galiba değişiyoruz şey oluştu mu?
Ya açık söyleyeyim ben şimdi Kemal Bey'e aday olmasını destekledim ama ben Kemal Bey'in siyasete bakışına tamamen karşı bir insan. Yani bunu İlkan'la da konuşuyoruz, bazen Ali'yle de konuşuyoruz. Ya ben Kemal Bey'i sevmiyorum açık da söyleyeyim. İnsan olarak da yani CHP'nin genel başkanı olarak sevmiyorum. Bunu hep söyledim. Çünkü şey hikayesi vardı. Yani bunun olacağı belliydi. İşte İlkan anlattı. Yani yıllardır ben etrafımda bu CHP'lilerin ailemden, benim ailemden mesela yıllarca HDP'ye hep oy çıktı. Üye olanlar atmaz, üye olmayanlardan birisi atar genel seçimde. Bu hep böyledir. Niye barıcı geçmesi lazım ki AKP'den kurtulalım? Yani hayata bakış hep bu şekilde yerleşti. Kuzenlerim oy attı, diğer bazen amcam oy attı, bazen halam oy attı. Bunların hepsi CHP'li sandık koruyan, sandıkla uğraşan insanlar. Kemal Bey'in en büyük hatası ve daha çok şey mi? Kemal Bey kuşak değişimini engelliyordu. Bu seçimin en önemli özelliği bu. Kuşak değişti CHP'de. Yani baktığımız zaman şimdi şey hikayesi Özgür Özel'in geldiği yer. Arkadaşlar Y kuşağından insan kalmadı ya. Yani şöyle söyleyeyim. Ya o kadar çok X kuşağı mı diyorlar? Yaşlı kuşağa alıştık
boomer
ki.
Kuşağı, boomer kuşağı bunlar.
Ya boomer mu demek lazım? Ya gitmiyorlar arkadaşlar ya. Her yerde varlar yani. Her yerde varlar. Yani özellikle CHP içinde şey gibiler yani yapıştılar gitmiyorlar. Yani Deniz Baykal kendi kendine gidemedi. Kemal Bey kendi kendine gidemedi. Allah'tan Muharrem İnce kendi kendine gitti ki kurtulduk. Ya yani şey hikayesi şu anda bakıyorum ben mesela. Ya yani şeyin söylediği, işte İlkan'ın söylediği. Ya arkadaşlar artık ya o şey olduk yani. Yani bir insan hem MHP'ye hem HDP'ye oy atabilir mi? Atıyor abi insanlar. Mecbursun yani. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Çünkü mantık bunu buraya getiriyor ve bu mantıkla hareket ediyorsun. Ve hikayenin şu kısmı. Ya biz yönetici değiştiremiyorduk. En büyük sorunumuz oldu. Mesela birçok yerde, İzmir mesela. İnanılmaz bir yerdir. Ben Özgür Özel'in İzmir'i niye değiştirdiğini biliyorum mesela. CHP içerisindeki herkes biliyor. Orada bir yapı var. O yapının değişmesi lazım. İzmir'in yarısı sanırım kadın ve genç oldu. Çünkü gitmiyor arkadaşlar yani. Ne yaparsan yap. İşte İlkan'ın dediği gibi ya hala adam 20 sene bakanlık yapıyor. 21. sene hala Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım diye uğraşıyor. Kemal Bey, yani devletin her kurumuna gelmişsin. CHP'de başlamışsın, her kurumuna gelmişsin. Gitmiyor. Yani insanlar gitmeyi bilmiyor. Mesela Özgür Özel'in en büyük avantajı oydu. Açık açık o programı Armağan Çağlayan sanırım yaydı. Ben diyor emekli olacağım. Hı-hı. Sıkıldım artık, yeter diyor ya. Evime gideceğim ben diyor. Adam gidemedi evine de yani. Hani 50 yaşındaki bir Y kuşağındaki bir insan emekli olmayı düşünüyor. Bizim boomer kuşağındaki insanlar ömür boyu çalışma derdinde. Yani iyi bir şey değil arkadaşlar. 45 yaşında 50 yaşında emekli oluyorsunuz siz ya. 20 yıl boyunca da siyasette devam ediyorlar. Yani CHP'deki bu kongrenin en büyük değişimi oldu. Bazı yerlerde ya biz İlkan, ben 30-32 diyordum İlkan'a. Ben genel seçimde de 30-32 bekliyordum açık açık da söylemek gerekirse. Elimizde olan yerlerde, hatta İzmir'de mesela İlkan 4 puan fark var dediği zaman ben şey demiştim ya, İlkan Eskişehir'de 7 puan fark vardı, İzmir'de nasıl 4 puan fark var? Ya bu psikoloji nasıl bir psikoloji diyordum. İlkan cidden öyle, öbürkinden önemli, buna mı inanmıyorsun demişti. Sonradan anladık ki yani yine İzmirliler dayanamamış. Hani o 4 puanı çıkartandan Allah razı olsun. Şimdi değişti bakalım. Artık bu saatten sonra en önemli şey yönetmek. Yani yönetebildiğin sürece önü açık CHP'nin. Çünkü şey de değil yani, hani baktım az önce özellikle Bursa hariç her yerde şey de alınmış. Yani büyük şehirlerin hepsinde meclis de CHP'de. Hı hı. Hani şeyin, Ekrem Bey'in ya da Mansur Bey'in yaşadığı veyahut da Zeydan Bey'le Vahap Bey'in yaşadığı sorun da yok. Yani canın istediği kararı canın istediği şekilde alabiliyorsun. Eğer bir mesela Vahap Seçer mesela şu ara bayağı ünlü. Hani bardır şeydir. 14 tane lokanda açtım. 5'i içkili. Açıyorum ben kardeşim. Derdim var diyebiliyor artık.
Ata ata elden elden yapıyordu abi.
Yani %60'a oy alıp da meclis eline geçirdiğin zaman %60 oy alan insana yani kusura bakma hiçbir şey diyemezsin. O sosyoloji değişmiştir artık. Senin bildiğin sosyoloji o yordu. Orada yoktur. Yani adam yapmış. Öyle o sayede %60 oy almış. Ya etkisi de vardır eminim ya. Oradaki öğrenciler mesela Mersin'de gitmişler, vermişler. Niye? Hizmet yani. Sonuçta durup dururken kimse kimseye düşman olmuyor. Yani sen iyi yönetirsen, yine İlkan'a örnek vereyim. Yani iyi yönetiyorsan zaten kimsenin derdi yok sende. Veriyor gidip gidiyordu o. Ya iyi yöneten kazanıyor. Ya kötü yönettiğin zaman işte en son Allah kahretmesin, kim varsa karşısında ona vereyim hikayesine dönüyor ya. Bakalım bundan sonrasını konuşuruz herhalde yine. Daha önümüzde şey dolu. Yani gündem yine dolu.
Vallahi öyle.
Ne olacağını göreceğiz hep beraber.
Gündem dolu dolu ya, istemediğiniz kadar var yani, geliyor da zaten yavaş yavaş. Daha bir sürü tartışmalar, şeyler. Çok sağ olun bu arada. Çok güzel bir muhabbet oldu. Benim de geçmiş hafızam bayağı bir tazelenmiş oldu. İyi geldi. Onu söyleyebilirim. Dinleyenlere de umarım iyi gelmiştir. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. İlkan hocam, Özgür hocam, Ali hocam.
Çok sağ olasın.
Çok sağ olasın.
O zaman anti cahilinin sonuna geldik. Görüşmek üzere.